Ayrım 7, sayfa 66. Bu yeni eğlence bizde ana, baba, amcaları, misafirleri ve hatta Allah'ı bile unutturdu. Kendimizi bütün benliğimizle asilzademizin pençesine kaptırmıştık. Sırtı sıra 3 gün Tuna üzerinde dolaşıyor ve gitgide daha uzaklara açılıyorduk. Sonra günün birinde sandal o kadar uzağa açıldı ki hiç farkına varmadan öbür sahilin sularına gelmiştik. Nihayet tecessüs tahmin edildi. Yelkenliğe bindik. Büyük yeni bir gemiydi. Burnumuza katran kokusu geldi. Arabın bize yelkenlerin, direklerin, halat yığınlarının vazifeleri hakkında verdiği zaten hiçbir şey anlamadık. Michina direği yanındaki muhteşem salon kamerasında Nazım Efendi bizi kaftan ve terlikle karşıladı. Gözlerimiz bu kadar zenginlik seyretmemişti. Şarkalıları, bakır takımları, sırma işlemeli yastıklar, minyatür kafesler, altın, gümüş ve fil dişi kakmalı tüfekler, kılıçlar, tabancalar, yataganlardan mürekkep büyük silahlık görülüyordu. Meçhul kokulu raiyalar burunlarımızı hazla okşadı. Halılarla kaplı duvarlarda şeref yerinde Sultan Abdülhamid'in resmi olmak üzere Osmanlı arması, güzel Arap yazısıyla ayetler yazılı çerçeveler vardı. Göz kamaştırıcı güzellikte cariye resimleri Kiran'ın bakışlarını çekti. Ablam bağırdı. Ne güzel kızlar. Türk, siz de güzelsiniz küçük hanım diye iltifat etti. Bize nefis baklavalar, süslü zarif fincanlar içinde kahveler ve tömbekisi raiyalı muhteşem nargileler getirdiler. Gemi sahibi bize çok nazik, neşeli bir şekilde iyi muamele etti. Kirayı ailemiz hakkında ihtiyatkarane sualler sordu. O da hepsini değilse de lüzumundan fazla şeyler anlattı. Bilhassa ona raksı sevdiğini söyledi. Nazım Efendi gününden memnun olarak ayağa kalktı ve bizi uğurlarken dedi ki, "Öyleyse ne zaman canınız isterse burada raks edersiniz." Ve bizi tekrar Rümen sahiline getirdiler. Keşfimden memnundum. Hiçbir şeyden şüphelenmiyordum. Kira benden ziyade memnundu ve benden az şüphe ediyordu. Bütün eski adetlerimizi, bütün sevdiğimiz şeyleri terk ettik. Hayatımız tamamen meşhum yelkenliğe hasredilmişti. Her gün sandalla oraya gidiyor ve ancak yemek ve uyku zamanları odalarımızda kalıyorduk. Dahası var, Kira artık elbiselerini pek basit görüyor, odaların manzarasını tahammül edilmez buluyordu. Kozma amcanın bir an evvel babamızın işini bitirmesi için sabırsızlanıyordu. Ta ki emrine ve servetine tekrar kavuşarak şık bir kadın olsun ve misafirler değil, Nazım Efendileri evine kabul edebilsin. Zavallıcık. Bir hafta üst üste Türk'ün kamerasına gittik, oynadık ve eğlendik. Teklifsiz olmuştuk ve utanmıyorduk. Kira, işte baba dediğim böyle olur diyordu. Nazım Efendi sandıklarından ihtişamlı cari elbiseleri çıkarıyor ve hayran gözlerinin önüne seriyordu. Bir gün hatta onu bu elbiselerle giydirdi. Kira resimlerdeki gibi hakiki bir cari olmuştu. Kıskanmayayım diye benimle de meşgul oldu. Fes, şalvar ve işlemeli kuşağa sokulmuş tabanca ile beni Türk kılığına soktu. Böyle süslendikten sonra neredeyse geminin demir almasını ve yelkenlerin şişirilmesini isteyecektik. Onun da yaptığı bu oldu. Fakat bizimle daha iyi oynamak için bizi soydu, elbiseleri sandıklarına kapadı ve o akşam ağzımızın suyu ile geri gönderdi. Ertesi sabah Rumen toprağında son günümüz, Kira hırsından ağladı. Babamız hala yaşıyor ve Kozma dayı onu tepelemiyordu. Fakat bu hayırlı iş yapmakta gecikmesine mukabil tepelenen bir başkası oldu. Sabah çok erkenden pencerelerimizin altında kalın bir sesin "Taze ıstakoz, ıstakoz" diye bağırdığını işittik. Nihayet, belki de hayır haberiydi bu. İstakoz avcısı tam zamanında gelmişti. Koşarak aşağı indik. Senelerin ve hiç şüphesiz aynı zamanda günahlarının yükü altında dönüp dolaşıyordu. Katakasla doğru onu takip ettik ve orada limandan uzakta kulağımıza fısıldadı. Başınıza bir felaket geldi. Babanızın adamları pusu kurarak Kozma'yı tüfekle öldürdüler. Kardeşi yaralandı fakat atıyla kaçmaya muvaffak oldu. Ah, ne yaşlar döküldü. Koruyucumuz öldürülmüştü. Falcının sözü doğru çıkmıştı. Şimdi biz ne olacaktık? Artık bir şeyden korkusu kalmayan babamız muhakkak bizi kaçırmaya gelecekti. Bir ölüm korkusu içindeydik. Han'a dönmektense Tuna'ya atılmak daha hayırlıydı. Fakat sahilde sandal bizi bekliyordu ve yelkenliğe çıkınca çocuklarıymışız gibi Nazım Efendi'nin kollarına atıldık. Kira güzel yüzü yaşlarla yıkanmış, bu babayı bütün hakikati, son felakete dahil olmak üzere hepsini anlattı ve ızdırapla haykırdı. Evimize dönmektense kendimizi nehre atacağız. Nazım Efendi. Fakat ümidinizi kaybetmek için sebep yok çocuklarım dedi. Büyük babanız itibariyle Türk soyundansınız. Şu halde sizi İstanbul'a götürürüm. Herhalde ananız da gözünü tedavi için oraya gitmiş olacaktır. Onu buluruz. Mesut olursunuz. Ve bizi öptü. Kira. Ne zaman gidiyorsunuz diye haykırdı. Birkaç saat sonra güneş iner inmez. Felaketin son haddi içinde Mesut ayaklarına kapandık, bacaklarına sarıldık. Bizim kurtarıcımızdı. Ve o akşam güverteden gelen cehennemi gürültülü arasında esrar doldurulmuş çubuklarımızı içtiğimiz kamaraya uzanmış, kafalarımız dumanlı, bir şuursuzluk ve saadet sesi içinde kamara göğe çıktığımız sesini verecek bir şekilde bizi sallamaya başladı. Fakat göğe çıkmıyorduk. Anamızı bulmak için İstanbul'a gidiyor da değildik. Bal gibi kaçırılmıştık, hem de kendi rızamızla kaçırılmıştık. İstanbul'a varır varmaz bir hareme kapatılan ablamı bulmak için yaptığım araştırmaların hikayesini size başka bir gün anlatırım. Ben muhterem veli nimetimizin zevk-ü sefasına memur edildim ve böylece ebediyen baştan çıkmış oldum. Kira'da büsbütün kayboldu. 2 senelik bir esaretten sonra kaçarak salep satmak suretiyle 12 sene onu aramama rağmen izini bulamadım. 14 sene sonra Rumanya'ya dönüşümde kaçışımızdan az sonra ölümden kurtulan dayımın bir gece babamı kaçırmamak için her iki eve hem anamınkine hem babamınkine ateş vermiş olduğunu haber aldım. Bu sefer hakikaten şıkarını kaçırmamıştı. Babam yanmıştı. 3. Dragomir. Adrien Stavron'un ağzından Kira'nın macerasını dinlediği günden beri 4 yıl geçmişti. Bedbaht limonatacıya rastlamak ve ona muhabbet ve dostluğunu ispat etmek için gösterdiği bütün gayretlere ve araştırmalara rağmen onu bir türlü bulamamıştı. Stavron'un ölmüş olduğunu sandı ve delikanlımızın şimdi pek hararetli olan hayatı mukadder yolunu takip etti. Fakat bu mukadderat bilhassa onu hayatta en fazla alakadar eden ciheti, yani durmadan insan ruhunun uçurumunu seyretmek ihtiyacını tatmin konusunda tamamıyla emrine amadeydi. Atsız kalabalığın havalili ormanında bu uçurumlar nadir ve güçlükle bulunur olmasına rağmen Adrien bunları arayıp bulmasını bildi. Bazen de bunlara tesadüfen rastladı. İşte bu öldürücü sıkıntı akşamı bir aydan beri bulunduğu Kahire'de Darb el Barbra sokağında ağır adımlarını sürüklüyordu ve bir Yahudi Rumen kahve lokantasına girdi. Burası her seviyeden ve her çeşit ahlakta adamların devam ettikleri kozmopolit bir muhitti. Goldstein'in müşterileri arasında hiçbir fikri yakınlık yoktu. Bunlar birbirlerinden çekinirlerdi. Ekseriya birbirlerine karşı husumet beslerlerdi. Onları birleştiren Yahudi usulü turna balığı dolması ve Rumen tuz uykusuydu. Rakı cinsinden ispirtolu içki. Adrien parası olduğu akşamlar onları taklit ederdi. Bu akşam da parası vardı. Fakat bu kalabalıktan iğrenişi aşikardı. Münasebetsiz bir konuşmayı önlemek için başı önüne eğik, selamlamadan salonun nihayetine kadar yürüdü. Burada en silik işçi müşteriler toplanır ve masalarda örtü bulunmazdı. Oradan etrafındakileri dinler ve müşahede ederdi. Balığını parmaklarıyla yer ve karşı köşede profilden gördüğü bir adamı sezdirmeden göz ucuyla süzerken içinden bu adamla Stavro arasında ne kadar benzerlik var diyordu. Fena giyinmiş, bir aylık bir sakalla, yaşı iyice ilerlemiş olan adam, çenesi avucuna dayalı hareketsiz duruyor ve burnu dibinde bir tuz uyku kadehi dalgın bir şekilde kapı tarafına bakıyordu. Dış görünüşünde insanların bakışını kendisinden çevirtmek için ne lazımsa vardı. Bununla beraber Adrien Mısır'da bir stavro bulunacağını aklına getirmekten uzak olmasına rağmen içinde bu münzevi, sakin ve hareketsiz ihtiyara karşı bir muhabbet duydu. Onu cepheden görmek istedi fakat uyumuş gibi görünen adam kımıldamıyordu. O zaman meçhul bir adamın kendi seviyesinden yahut daha aşağı seviyeden bir diğer meçhul adama sırf sempati yüzünden ikramda bulunmasına müsait olan şark adetinden istifade ederek Adrien garsonu çağırdı ve köşede oturan adama kendi hesabına bir tuzuyga götürmesini rica etti. Bu hareketi bir teşekkür takip etmesi lazımdı. Fakat bunun yerine meçhul adamın istemiş olmadığı konsomasyonu reddettiğini hayretle gördü. Garson Adrien'i göstererek "Bu bay ısmarladı" dedi. Adam kendisine işaret edilen tarafa bakmadan "Neme lazım" cevabını verdi. Fakat sesini işitmek Adrien'in Stavro'yu tanıması için kafi geldi ve kalbi rikkat içinde gidip onun omuzuna dokundu. Yanına oturarak tıkanan sesiyle kulağına fısıldadı. "Sahi mi? Sen misin? Burada." Stavro ona hiç şaşmadan pişkin bir bakışla bakarak "Bilmiyor muydun?" diye sordu. Adrien inkisarla "Nasıl?" dedi. "İçeriye girdiğimi gördün de boynuma sarılmadın ha? Üstelik sana dostça ikram edilen bir kadeyi de reddediyorsun. Fakat nedir bu hal? Bu son yıllarda sen bu derece mi değiştin?" "Benimki gibi bir hayatın sonunda insan bu hale gelir. Artık sempatiler kafi gelmez. Ben de senin için artık bir sempatiden başka bir şey değilim. Öyle mi?" "Ben sempatiyle ısmarlanan kadehler ve bir kadehe şişiren sempatilerden bahsediyorum. Sana gelince, bana gelince." "Evvela aramızda şu esaslı fark var ki sen yokuş çıkıyorsun, bense öte yandaki sırttan iniyorum. Ortada tepe var. Sonra da..." Stavro etrafa bir göz gezdirdi ve sustu. Adrien hararetli. "Aç değil misin Stavro?" diye sordu. "Evet, açım." "Turna balığı dolması yemek ister misin? Burada çok iyi pişirirler." "Balık, kurbağa veya fil, elinden geleni ısmarla. Fakat kendi paramla da içebileceğim bir kadeh tuzlu yukadan daha sempatik bir şey olsun." Cevabını verdi Stavro ve yorgun bir tavırla elini buruşuk yüzünde gezdirdi. Bir saat sonra Adrien'in bir petrol lambasıyla aydınlanmış küçük odasında bir şarap kadehinin karşısına oturmuş, Stavro genç dostunun samimiyetiyle ısınmış, ihtirasların ruhuna kuvvet veren mukaddes kandilin son damlalarını yakıyordu. "Adrien'ciğim, şu sefil, perişan halimi gördükten sonra biliyorum ki benden Kira'nın mabadini veya daha doğrusu o zamanki küçük Dragomir'in hikayesini sormaya dilin varmıyor. Fakat senin için uzak devirlerin hatıralarına döneceğim. Yalnız şunu bil ki eski seyahatlerin hatıralarını karıştırırken insan daima ıstırap duyar. İstanbul'da Nazım Efendi'nin gemisinden kaçtığım zaman 15 yaşlarında olmalıydım. Güzeldim, ahmaktım. Bir Türk bunu temin etmişti. Sonra benim için ısmarlanan ve padişah elbiselerim güzel bir Arap atı değerindeydi. Beni kaçıran adam bunu temin etmişti. Sonra benim için ısmarlama ve padişahın saatçisi tarafından yapılan saatim, bütün parmaklarımı dolduran yüzükler, tamamıyla sırma işlemeli fesim, nihayet ceplerimde ağırlığı pantolonumu aşağı düşüren avuçlarla Osmanlı altını, bir çiviyi şuradan şuraya kaldırmaya ihtiyaç hissettirmeden 10 sene beni idare edecek bir servetin sahibiydim. Fakat yaşamak için servet kafi değildi. Ruhumda derin bir kederim ve yüreğimde daha büyük bir saflığım vardı. İki zalim şey ki hassas bir insanı mahva sürüklemek için kafiydi. Kederim. Kira ile anama yaşamak için muhtaç olduğum bu iki kaybolmuş vücuda duyduğum hasretti. Saflığım ise bir kere hürriyete kavuştuktan sonra insanların onları bulmam için bana yardım edeceklerine inanmaktı. Hem onları bulmak için her fedakarlığa amadeydim. Hatta gayri şuuri olarak artık kirlenmiş, yeni haline alışmış olan vücudumdan fedakarlığa bile, çünkü insan hayatta her şeye alışıyor ve başlangıçta müşkül olan her şeyden fazla kötü huylara. Bu o kadar doğrudur ki esaretimde birçok defalar kendi kendime, "Ah Kira, ah Kira ile anam da olsalardı, burada kalmaktan başka ne isterdim?" demiştim. Yaldızlık kafesimden bir mucize kabiliğinden kaçmaya muvaffak oluşumdan o kadar bahtiyardım ki, yaradan Tanrım kusuru affet, bir lahza Kira'yı da anamı da unuttum. Artık zalim efendimden korkmuyordum. Yelkenlisi, ihtiyatsızlığı yüzünden tam karaya ayak bastığım anda demir alıyordu ve şafak sökerken boğazı takip eden rıhtımda koşarak ve elimle alnını karıştırarak bağıra bağıra ona beddua ediyordum. "Git, cehennemin dibine git, muattar çirkef. Karadeniz'in gökleri altında tek başına kaldığın zaman merhametli Rabbim lanetli geminin etrafında büyük bir fırtına koparsın. Denizin dibindeki balıklar şişmiş leşinle doysun. Amin. Bu yelkenli kabus uzaklaşır uzaklaşmaz baş döndürücü bir sevince kapıldım. Galata'nın kele sokaklarında sayısız uyuz köpeklerin kuyruklarına basarak, sahlepçilerle çarpışarak, kör dilencileri ve kaldırım tiryakilerinin nargilelerini devirerek o yana bu yana koşuşmaya başladım. Çünkü beklenmedik bir hürriyete kavuşmuştum ve gözlerim yeni bir cihana açılmıştı. Yoldan geçenler beni deli sandılar. Bir çavuş üstüme dokunmadan beni durdurdu. Hürmetle selamladı ve güldüren nezaket tabirleriyle dedi ki: "Af buyurun beyzadem, böyle eğlencelere kapılmak pederinize layık değildir. İsmi şerifiniz nedir? Lalanız nerede?" "Şerif ve Lala ne demek?" diye sordum. Ve hemen arkamı dönerek uzaklaştım. Bir atlı hayvanına tırı sürüyordu. Atın sahibi hayvanın kuyruğuna asılmış arkadan koşuyordu. Bu pek hoşuma gitti. Ta onun nefesi kesilinceye kadar ben de peşlerine takıldım. Bu ilk hürriyet günü o zamanlar her türlü sıkıntıdan ve endişeden azade olarak tam bir saadet içinde geçirdiğim biricik gün oldu. Bin bir şeyi birden yapmak istiyordum. Köprüleri geçmek, Halice gitmek, çıplak göbekli kadınların raks ettikleri umumhanelere girmek, Beyoğlu'na götüren eğri sokaklardan çıkmak. Fakat bunların yerine ata binmeye karar verdim ve hayvanların en güzelini seçtim. Sahibi nazik ve müftit bir adamdı. Ata binmeme yardım etti ve üzengileri bana göre ayarladı. Çok geçmeden ata binmesini bilmediğimi ve gideceğim yer hakkında bir kararım olmadığını fark edince dizginleri tutmak usulünü öğretti ve nereye gitmek istediğimi sordu. Üzengilere basıp yükselerek her yere cevabını verdim. Hayretle, "Her yere mi?" dedi. "Fakat zatıaleniz her yere birden gidemezsiniz. Bir yol intihap etmek icap eder. Öyleyse beni boğazın sularını akseden şu tepelere doğru götürün." Bu talimat üzerine Yıldız Köşkü ile Dolmabahçe'ye doğru yola koyulduk. Bu saraylar gözlerimi kamaştırdı ve zihnimi fantastik bir masal alemi içine yüzdürdü. Uzun ve tatlı saatler yavaş giden atın hafif sallanışıyla ve yarı kapalı gözlerimin önünden geçit yapan herkuladeliklerle okşanarak vücudum, ruhum, hakiki benliğim artık bu dünyanın malı olmaktan çıkmıştı. Bütün mazim yok olmuştu. Kim olduğumu unutuyordum. Hayvanı başından tutarak sevk eden, benim ona bir şey sormadığım gibi, o da bana bir kelime söylemeyen adamı unutuyordum. Bu unutulmaz gezinti müddetince ağzımı açmamıştım. Bir an hayvanın durduğunu ve tanınmayacak hale gelmiş bir sesin bana miyavlayarak şöyle söylediğini sandı. Bir rüya içindeymişim gibi hissettim. "Efendi, vakit geç oldu. Neredeyse gece basacak. Karnım acıktı. Hayvan da açtır. Sizi devlethaneye götüreyim mi?" İnmek lazım geldiğini anladım. Kafam sersem bir halde indim. Bacaklarım arasında duyduğum bir acı bana muvazememi kaybettirdi. Yere oturuverdim. Adam, "Burada mı kalmak istiyorsunuz?" diye sordu. Başına tasdik işareti yaptım ve cebimden bir altın çıkararak ona verdim. Para vermek icap ettiğini biliyordum. Fakat ne paranın ne de yaşamak için lüzumlu şeylerin kıymeti hakkında hiçbir fikrim yoktu. "Üç çeyrek eder," dedi. "Acaba üstünüzde yok mu?" Mihaniki bir hareketle ona iki altın daha vermek istedim. "Yok efendi, bana fazla verdiğinizi söylüyorum. Size üstümü verecek kadar param çıkmayacak galiba." "Öyleyse üstü senin olsun," diye mırıldandım. "Yok olmaz, bu parayı kazanmak için bir hafta çalışmam lazım." "Zararı yok, senin olsun." "Olmaz vallahi," diye bağırdı. "Pederi haliniz bunun için kellemi kestirebilir. Olmaz olmaz." Ve kemerinde ne varsa hepsini çıkararak dizlerimin üstüne gözüme pek fazla görünen bir miktarda mecidiyeler, çeyrekler, beşlikler ve metelikler döktü. Temennalar etti. Atına bindi ve kayboldu. Boğaz kıyısını takip eden çok güzel ve çok temiz bir yolun yemyeşil çimenleri üstünde tek başıma kaldım. Sakin suya dikilen bakışım şark masallarının ihtişamlı hayallerini iştiyakla içiyordu. Batan güneşin boğazın karanlıklaşan aynasını aksettirdiği ve gözle görünür şekilde uzattığı sarayların ve ağaçların gölgeleri daha ileride, ta dipte denize devrilmiş Eflatun tepeli bayırların üstünde ateş gibi kırmızı bakır beneklerden, altın beneklerden, çiğ renklerden bütün bir seri. Dünya demek bu kadar güzeldi. O ana kadar bundan hiç haberim yoktu. İlk defa olarak dünyayı gördüm. Anamın salonu ve Nazım Efendi'nin seyyar hapishanesi bütün geçmiş hayatımı kaplıyordu. Bu efsanevi günün baş dönmesi, fakat bilhassa bugün sonunun alacakaranlığının tahayyülleri içinde o kadar ölçüsüz bir şekilde kendimi kaybetmiştim ki, ağır ağır yanımdan geçen bir sandaldan güzel ve melankolik bir şarkı yükseldiği zaman artık hemen gece olmuş gibiydi. Neredeydim? Nerede yemek yiyecektim? Nerede yatacaktım? Kira ile anam neredeydiler? Adımlarımı hangi muhabbete doğru sevk etmeliydim? Hıçkırıklar göğsümü şişirdi, boğazımdan hıçkırıklar fırladı. Sıcak yaşlar yüzümü kapladı. Kayıkçı sesimi işitti, bana doğru döndü. Fakat rıhtımdan 2 metre mesafeye geldiği zaman boynunu uzattı, bir dakika beni gözden geçirdi. Sonra, "Vay canımın içi, hadi sen de, pek zavallı olmasan gerek, üstün başın sırma içinde," diye Rumca bağırarak uzaklaştı. O akşamdan beri her sesi güzel olan insana her zaman güvenmem. Şehre götüren tenha yolda kederimi, merhametsiz hayatın eline düşmüş bir ilk gençliğin bütün acısını haykırdım. Ne pantolonumu ağırlaştıran bu altınlar, ne bütün parmaklarımı süsleyen kıymetli yüzükler, ne de o şahane saat bana bir tavsiyede, bir tesellide bulunamadı. O zaman bunların bütün kıymetleri gözümden düştü. Beni anamla değil, kira ile değil, fakat onların bir tutam saçıyla karşılaştıracak adama sırtımdaki gömleğe kadar her şeyimi vermeye hazırdım. Bu bir tutam saç bana bu lanetli madenden daha fazla kuvvet verirdi. Bütün bu kıymet biçilmez taşlardan fazla kalbimi ferahlatırdı.